Ayrım 3.
İşte genç şair, şah eserini bilinmeyen ve bulunmayan kumaşlardan dokumak için yaptığı bu seyahatten dönüşünde, içinde Allah'la boy ölçüşen bir kuvvet kımıldıyordu. Çünkü şimdiye kadar yazanların ancak var olduğunu bildirdikleri şeye o bizzat erişmişti. 3 ay uğraşarak derin manalı, renkli kelimelerden bir elbise giydirdiği şah eserinin her sayfası onun çölde kavrulan ve kutuplarda gerilen muzdarip derisinin bir parçasıydı. Ve bir sevinci bağırmak, bir elemi ağlamak ve bulutlardan yüksek bir fikre ulaşmak için durmadan kımıldayan satırlar coşkun sinirlerinden örülmüştü. Ve o bu satırlarındaki kelimeleri vakit vakit bir sabah yıldızının belirsiz ışığı gibi ince, felaketin gözleri kadar keskin, yalanın dudakları kadar yumuşak ve bir çocuk rüyası kadar tatlı sesler veren kelimeleri gözlerinin kenarındaki derin çizgilerden işledi. Lazım gelen yüksek ve temiz asilliği eserine büsbütün verebilmek için de onu yazdığı müddetçe insanların arasına karışmadı. Ve siyah bir kalemle, siyah meşin ciltli bir deftere yazdığı şiirleri sevgilisine yolladı. Bu sefer genç kız, gözlerinde gurur ve hayretin parıltısı, hareketlerinde hasret ve isteğin acelesi olduğu halde bizzat geldi. Boynuna atılarak onu öptükten sonra böyle haykırdı. Genç şair, genç şair, ey benim sevgilim! Artık hiç kimse seni aşamayacak. Sen peygamberleri gıptaya düşürecek şeyleri yarattın. Sen insanları yaşamaya veya öldürmeye sürükleyebilecek şeyleri yazdın. Güneş senden daha sıcak, gökyüzü daha geniş, ilkbahar rüzgarları daha cana yakın değildir. Ve sen bunları yalnız benim için yaptın. Ey genç şair, ey benim sevgilim. Artık hiçbir kadının benimle bir olmadığını hissediyorum. Artık Leyla benim yanımda mini mini ve Juliet pek zavallıdır. Ben Beatrice'e bile gururla bakıyorum ve bundan sonra Süleyman'ın sevgilileri de benimle boy ölçüşemeyeceklerdir. Ebediliğe senin kolların arasında süzüleceğim sevgilim ve yüksekte, en yüksekte uçacağız. Ey sevgilim, yalnız benim sevgilim. Şimdiye kadar hep sana koşmak için çırpındığı halde yenilmez bir gururun emirlerini dinlemeye mecbur olan kalbim bak, içindekileri anlatmak için acele ediyor. O gururum ki fanilerden birine meyli olduğu için gönlümü bir ısırgan demeti gibi dalamıştı. Şimdi sana bunları söylemekte bir haz buluyor. Madem ki uzun senelerin hasreti içimizde yaramaz bir çocuk gibi tepinmektedir, gel birbirimizin olalım ve sen bana aşkın da ebedilik kadar tatlı ve güzel olduğunu anlat. Gel, beni kollarının arasında sık. Fakat genç şair onu kollarının arasında sıkmadı. Çünkü hiçbir şey işitmemişti. Sevgilisinin sedirlerden birinin üzerine bıraktığı şah eseri parmaklarıyla karıştırırken sihirli satırlar onun gözlerini elinde olmayarak çekmişler ve o derin bir hayret içinde kendinden geçerek bunları okumaya başlamıştı. Yarattıkları o kadar güzeldi ve şairi o kadar kuvvetle çekiyorlardı ki sevgilisinin "Beni işitmedin mi şair?" diye bağırdığını bile duymadı. Ve ancak genç kız onu omuzlarından yakalayınca kendine geldi. Kızın gözleri kafasının içindeki herhangi bir ateşten kaçarak dışarı fırlamak istiyormuş gibi yanıyordu. Dudakları titreyerek tekrar etti. Beni dinlemedin mi şair? Sana söylediklerimi işitmedin mi? Ne söyledin sevgilim? Diye cevap verdi. Beni affet. Biliyorum ki tamiri kabul olmayan bir şey yaptım. Ama bunun sebebi senin için yazdıklarımın yine sana benzeyen güzellikleriydi. Aşkın sesinden uzak kalan kalpleri hasretin ne hallere koyduğundan bahseden satırlarım, beni seslerin en cana yakınını dinlemekten alıkoydu. Tekrar et sevgilim, söylediklerini benim için tekrar et. Genç kız biraz düşündü. Yüzü beyaz, bir kuğunun tüyleri kadar beyaz olmuştu. Başını ağır ağır kaldırarak sordu. Hiçbir şey duymadın mı? Hiçbir şey sevgilim, fakat tekrar et. O zaman boğuk ve yeisini örtmek isteyen bir sesle tekrar başladı. Kitabını okudum genç şair. Yalnız harikuladeliklerle, yalnız insanı saran güzelliklerle doluydu. Ve senin herkes gibi olmadığını haykırıyordu. Senden daha fazla uzak kalmak istemem ey şair. Burada dudaklarını yakıcı bir gülüşle ısırdı. Gözleri donuk ve karanlık. Şaire dikildiler, dimdik baktılar. O bir kadın, baştan aşağı bir kadındı. Dişlerini sıktı, onların arasından keskin ağır bir sesle ''Yalnız'' dedi. ''Yalnız bu kitap dehanı ve kudretini bana gösterdikten sonra aramızda lüzumsuz olmaya başlıyor. Ve görüyorum ki o seni hemen hemen benim kadar alakadar edecek. Hiç buna imkan var mı şair? Senin kafanda, ruhunda, hatta en ufak bir hücrende bile benden başkasının yer almasına tahammül edebilir miyim? Şu halde büsbütün senin olmam için bu engelin ortadan kalkması lazım. Ve sen benim için yazdığın bu kitabı yine benim için yok etmekte eminim ki tereddüt etmeyeceksin. Hatta bunu ben yapacağım. Ve genç şairin elinden çekip aldığı şaheseri orada mercan alevlerle yanan ocağa fırlattı. Ve bir feryat, duvarları sarsan, havayı karıştıran, yüzyıllık ağaçların fırtınada devrildikleri zaman yaptıkları gürültüye, ormana bir yıldırım düştüğü zaman vahşi hayvanların kopardıkları çığlıklara, ateş saçan bir yanardağın geniş çatlaklarından fırlayan, boğuk ve yırtıcı ıslıklara benzeyen bir feryat genç şairin göğsünden fırladı. Ve o, kendisini oraya, mini mini alevlerin kitabın meşin cildini ağlayışlı ve çıtırdığıyla büktükleri ocağa doğru attı. Fakat genç kız daha evvel koşarak ocağın önünü vücuduyla kapatmıştı. Vahşi bir gülüşle, "Çekil!" dedi. Erkek, ki o zamana kadar gözlerinde sonsuz bir tatlılık ve ilahilikten başka bir şey bulunmazdı ve hareketleri devamlı bir çekingenliğin ağırlığını taşırdı, birdenbire buğulanan bakışlar, pençe haline giren kollarla oraya hücum etti ve her iki ağızdan birden fırladı. "Çekil!" Hiçbirisi çekilmedi. O zaman aralarında öyle korkunç bir mücadele başladı ki köpüren ağızlardan feci soluklar ve hırıltılar çıkıyor, duvarlara şiddetle çarpan kafalar orada kanlı saç demetleri bırakıyordu. Birdenbire erkek genç kızı gittikçe artan dermansızlığına ve erkeğin yüzünü parçalarken dökülen tırnaklarına rağmen vücudunu ocağın önünden ayırmayan genç kızı boğazından yakaladı, kendininkilere korkunç bir sebatla bakan büyük ve kanlı gözler hareketsiz kalıncaya kadar sıktı. Sonra kollarının arasında yavaş yavaş gevşeyen, kanla bulaşık olmayan yerleri ezik bir sarılık alan vücudu yere bırakarak ocağa eğildi. Gittikçe hafifleyen alevlerin arasında meşin kitabı aldı. Kavrulan, şeklini kaybeden bu ateşten cildi açtığı zaman yere ancak bir avuç mavim tırak kül döküldü. Ve bunu gören şair oraya, boylu boyunca yatan ölünün üstüne bir kadının elinden kurtaramadığı şaheseriyle beraber cansız yıkılıverdi. 1929 Kırlangıçlar. Şehrin kıyısında, ufacık bir derenin kenarında, dallara suya serkan ihtiyar bir söğüt ağacı vardır. İlkbaharın başlangıçlarında bu söğüdün dallarına bir dişi kırlangıç gelip kondu. Derenin bir başından bir başına yıldırım gibi uçan, beyaz göğüslerini suya dokundurarak şeffaf kanatlı küçük böcekleri yakalayan diğer kırlangıçlara bakmaya başladı. Başını hafif hafif sallıyordu, derin düşüncelere daldığı belliydi. Söğüdün dalları hışırdadı, bir erkek kırlangıç geldi, dişinin karşısındaki dala kondu. Kırlangıçlar arasında pek teklif yoktur, uzun uzadıya takdim filan edilmeden konuşmaya başladılar ve pek az sonra da ahbap oldular. Evvela havadan sudan bahsedildi. İki kişi birbirini yeni tanıdıkları zaman havadan sudan bahsetmek adettir. Fakat biraz sonra erkek bir iki dal ileri geldi, dişi daha az çekingen bir hal aldı. Muhabbeti kaynattılar. Olur ya demeyin, iki kırlangıcın ilkbaharda herkes dört tarafa koşup çalışırken bir söğüt dalında oturup yarenlik etmeleri gündelik işlerden değildir. Bizim kırlangıçların ikisi de antika mahluklardı. Yani öteki kırlangıçlara benzemiyorlardı. Başkalarına benzeyenlere antika derler. Evvela dişi kırlangıç lafı derin tarafından açtı. Siz çalışmıyor musunuz? Başka bir kırlangıç olsaydı hemen, ya siz neden burada oturuyorsunuz diye ikinci bir sorguya kalkışırdı. Fakat bizimki derin derin içini çekti ve sustu. Ve dişi onun söylediği şeyleri anlıyormuş gibi başını salladı ve gözlerini aşağıda şıpırtıyla akan suya dikti. Bir müddet daha sustular. Erkek birdenbire gözlerini dişiye dikerek söze başladı. Bakınız şunlara. Ve aşağıda birbirini çaprazlayarak uçan ve dokuma tezgahının mekiklerine benzeyen kırlangıçlara gösterdi. Bakınız şunlara. Sabah akşam demeden, yaz kış demeden çalışıyorlar. Ben bunlara çok kere sordum. Neden böyle durmadan uğraşıyorsunuz dedim, cevap vermediler. Omuzlarını silkip yanımdan uzaklaştılar. Dişi, birbirimize sen de hitap etsek nasıl olur dedi. Erkek o kalı sözlerine cevap olmayan bu lafı beklememekle beraber bu tekliften hoşlandı ve tekrar başladı. Adeta utanıyorum dedi. Bütün kuşları sıraya dizseler biz herhalde sonuncu gelmeyiz. Kılığımız, kıyafetimiz düzgündür. Aklımız şu sabahtan akşama kadar avaz avaz bağıran bülbülden herhalde üstündür. Kanadımızı bir vursak en hızlı güvercinden daha çok yol alırız. Halbuki bütün kuşların en zavallısı bizmişiz gibi hiç durmadan didiniyoruz. Şu budala serçe bile 3 günlük ömrünü keyifle geçiriyor da biz arasından uçtuğumuz ağaçları bile fark etmiyoruz. Biraz durdu. Dişiye doğru yandan bir göz attı. Yarın öldüğümüz zaman birisi bize sorsa, dünyada neler gördünüz dese, herhalde verecek cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki. Dişi gözlerinin içi buğulanarak, ah dedi. Tıpkı benim gibi düşünüyorsun. Erkek cevap verdi. Zaten seni burada tek başına görünce benim gibi düşündüğünü anlamıştım. Doğru değil mi ama? Şu dünyayı adam akıllı görmeden, dünyanın ne olduğunu adam akıllı anlamadan buradan gidecek olduktan sonra ne diye buraya geldik sanki? Yaşadığımızın farkına varmayacak olduktan sonra ne diye yaşıyoruz? Dişi tasdik eder gibi başını salladı. Etrafımıza göz gezdirince dedi. Ben de senin gibi 4 tarafa koşan kırlangıçlardan başka bir şey görmüyorum. Ben de bunlardan mıyım diyorum. Sonra da bunlardan değilim galiba diyorum. Onlar da beni pek istemiyorlar. Ne yapayım? Burada oturup etrafa bakıyorum. Siz de sen de gelmesen böyle yapayalnız bu yazı geçirecektim. Akşama doğru lafları daha derinleştirdiler. Sonra ayrıldılar ve her gün buluşmaya başladılar. Aman yarabbi, neler konuşmuyorlardı ki? Eğer kırlangıçlar da kitap yazmak alet olsaydı, bunların yazacakları kitaplar muhakkak üniversitelerde okutulurdu. Gitgide birbirlerine daha çok alıştılar. Çok kere dişi daha evvel gelir, gözlerini suya dikerek erkeği beklerdi. Bir gün çiçeklerden, bir gün yıldızlardan, bir gün öteki kırlangıçlardan bahsederlerdi. Hep düşünceleri birbirine uygundu. Yalnız her ikisinin de içinde gizliden gizliye büyüyen bir korku vardı. Bir gün gelip ayrılmak korkusu. Hiçbirisi bu korkusunu ötekine söylemeye cesaret edemiyordu. Kim bilir, belki öbürünün yanlış anlayacağından çekiniyordu. Çünkü içten duyulan şeyler hep yanlış anlaşılır. İçlerinde bu ayrılık korkusu büyüdükçe buna münasip bir şekilde diğerine söylemek için düşünmeye başladılar. Mesela, hiç ayrılmayalım olmaz mı demek vardı. Fakat bu pek geniş manalı ve müphemdi. Nasıl ayrılmayalım? Bir yuva kuralım deseler bu da pek bayağı kaçacaktı. Hem o zaman başka kırlangıçlara benzeyeceklerini sanıyorlardı. Dünyanın geçiciliğinden, gökyüzünün sonsuzluğundan, sulardan ve diğer kuşların yaşayışlarından bahsederlerken gözleri birbirine hasretle bakar ve birbirimizden nasıl ayrılacağız demek isterlerdi. Tesadüfün pek merhametli olmadığını ve birbirine böyle yakın olanları bir ikinci defa karşı karşıya getirmediğini biliyorlardı. Fakat konuştukları dil diğer kırlangıçların diliydi ve bu dilde söylemek istedikleri şeyleri söylemekten utanıyorlardı. Bu dil onların içindeki şeylere uygun değildi. Yavaş yavaş gözlerine ve bakışlarına bir gamlılık çöktü. Dostluktan filan bahsederken sesleri titriyor gibiydi. Yahut onlar böyle zannediyorlardı. Fakat böyle zamanlarda hemen birinden biri bir kahkaha atar ve işi alaya bozardı. İçi burkuldu halde. Nihayet günün birinde ikisi de bunun böyle sürüp gidemeyeceğini anladılar. İkisi de birbirlerine açılmaya karar verdiler. Sabahleyin karşı karşıya gelince dişi söylemek istediği şeyleri gözleriyle anlatmak istedi. Tam bu sırada üzerinde oturdukları söğütten sarı bir yaprak koptu. İki tarafa salanarak aralarından geçti ve dişinin en manalı baktığı zamanda gözlerinin önünü kapattı. Erkek bu bakışı göremedi. Fakat her ikisi de sarı yaprağı gördüler. Erkek ağzını açtı. Senden hiç ayrılmak istemiyorum demek üzereydi ki bu diye soğuk bir rüzgar esti. Dişi erkeğin sözlerini işitemedi. Fakat her ikisi soğuk rüzgarın sesini duydular. Birbirlerinin gözlerine baktılar. Artık yuva kurmak zamanının geçtiğini, sonbaharın geldiğini, ayrılacaklarını anladılar. İkisi de içini çekti. Tepelerinden birçok kırlangıçlar geçti. Sıcak yerlere dönüyorlardı. Ayrıldılar ve bir daha birbirlerini görmediler. Fakat ikisi de küçük derenin kenarındaki söğüdü ve orada geçirdikleri güzel ilkbaharı ve yazı unutmadılar. Ve ikisi de böyle bir yaz geçirmemiş olan diğer kırlangıçlara tepeden baktılar. Çünkü azlıkta kalanlar çok olanlara nedense hep tepeden bakarlar. 1933 Violonsel 1 Güneş yüzüne yeşil yelpaze tutan mahcup bir kadın gibi iri yapraklı ağaçların arkasında saklanırken muhtelif milletlere mensup bir seyyah kafilesi sarı otlardan yapılmış evleri arı kovanına benzeyen bir zence köyüne girdiler. Kabile reisi 20 seneden beri Afrika'nın bu sapa köşesine uğramayan beyazları güzel karşılayabilmek için bütün boncuklarını, fil dişinden yapılmış ziynetlerini taktı, eline, üzerine işlemeli büyük yayını alarak maiyetiyle beraber köyün ortasındaki meydanda bekledi. Bir takım şatafatlı merasimden sonra seyyahlar reisin kulübesinde istirahat etmekteydiler ki köyü dolaşmaya çıkmış olan Melez tercüman koşarak geldi. 50 adım kadar ötede bir Avrupalı tarafından yapılmış olması pek muhtemel olan tahta bir kulübe gördüğünü söyledi. Golf pantolonlarının altına çoraplarını tekrar girmeye vakit bulamayarak hep birden oraya koştular. Tercüman doğru söylüyordu. Bu intizamsız kerestelerden yapılmış bir yerdi ve önünde vahşi orman çiçeklerinden vücuda getirilmiş bahçemsi bir meydanlık vardı. Yanlarına gelen reis binanın 2 seneden beri aralarında yaşayan bir beyaza ait olduğunu söyledi. Tercümana sordular. Neredeymiş kendisi? Belli olmaz dedi reis. O buradan çalgısını alır çıkar ve ne zaman isterse o zaman gelir. Ne çalgısı? Büyük, adeta bir timsah yavrusuna benzeyen bir çalgı. Seyyahlar birbirlerine sordular. Belki bir harp? Reis, bir değneğe gerilen at kıllarıyla çalınıyor, dedi. Öyleyse bir kontrbas, yahut bir violonsel. Evet, evet, herhalde bir violonsel. Seyyahlar reise tekrar sordular. O bu çalgıyı nerede çalıyor? Elini uzatarak gösterdi. Ormanda. Peki bizi oraya götürür müsünüz? Olmaz, o çalgısını çalarken hiç kimseyi istemez. Seyyahlar, biz uzakta dururuz, kendisinin haberi olmaz dediler ve ısrar ettiler. Reis razı oldu. Alacakaranlıkta köyden çıkarak ormana doğru yürüdüler. Yaklaştıkları zaman kulaklarına tok bir violonsel sesi geldi. Alman seyyah biraz dinledikten sonra, sonbahar şarkısı dedi. Rus ilave etti, Çaykovski'nin. Ormana girince reis durdu ve 10 adım daha ileride geniş gövdeliği, baobab ağaçlarının altındaki karaltıyı gösterdi. İşte! Dikkatle baktılar ve dinlediler. Gölge hiç kımıldamadan büyük bir maharetle aynı parçayı çalıyordu. Sesler birbirine giren yaprakları titreterek dağılırken İngiliz seyyah, ''Bu adamın ne olması mümkündür?'' diye söylendi. Fransız seyyah, ''Bir sanatkar'' dedi. ''Ümidi kırılmış bir sanatkar. Hakiki sanatın takdir edilmediğini görerek insanlardan kaçan bir talihsiz.'' Rus, ''Hayır.'' Bu belki cemiyetin haksızlıklarından kurtulmak için buraya gelen birisi ki sanatı kendisine teselli vasıtası yapmış diye mütalasını yürüttü. Alman, bana kalırsa diye fikrini söyledi. Bu geniş arazide rahat ve dertsiz yaşamayı, bu basit refahı medeniyet dünyasının didişmelerine tercih eden bir akıllı. Zannediyorum ki, dedi İngiliz, vahşilerin hükümdarlığını eline geçirmek için kendisine göre bir plan yapan, onu sabırla tatbik eden bir açık gözdür bu ve belki de tehlikelidir. Gece olmuş ve ay çıkmıştı. Ay ışığı ormanın içindeki ufak bir meydanlığı aydınlatınca etrafına taşlar dizilen bir toprak yığınına dayadığı violonseli gözlerini kapayarak çalan adamı daha iyi gördüler. Siyah, kıvırcık sakallarının çerçevelediği yüzünde nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan çizgiler vardı. Alnına doğru dökülen dağınık saçları soluk yanaklarını gölgeliyordu. Seyyahlar sordular. Hep burada mı çalar? Ve o toprak yığını nedir? Burada çalar, dedi reis. Karısının başucunda. Karısı da var mıydı? Vardı ve öldü. Sustular. Gidelim, dediler. Köye döndüğü zaman anlarız. Fakat ertesi sabah geri dönen adam onlara kendi hayatı hakkında hemen hemen hiçbir şey söylemedi. Bir vapur kazasından sonra buraya düştüm. Karım da burada öldü. Ve ben başka yere gitmek istemem, dedi. Seyyahlar yollarına devam etmek için bu garip müzeveyi terk ettiler. Her biri jurnalına başka başka şeyler yazdı. Fakat hiçbirisi o adamın asıl hikayesine temas etmedi. 2. İşte o adamın hikayesi. Akdeniz'in yalı şehirlerinden birinde öyle bir genç vardı ki, kendisine rast geldikleri zaman mahcubiyetle başlarını eğen kadınlar onu çok kere rüyalarında görürlerdi. Ve zerdeva tüyleri gibi yumuşak olan kumral bıyıkları genç kızların mini mini kalplerini gıcıklamaktan geri kalmazdı. Fakat bu gencin dalgalı saçlarından, lacivert gözlerinden ve bir şark kamçısı gibi kıvrılan vücudundan daha kıymetli bir şey vardı. Güzel nişanlısı. Bir zamanlar bütün şehir delikanlılarının hayalini dolduran bu genç kızın daima düşünüyormuş gibi gergin duran alnı artık bir kardeş Buse'si en münasip yerdi. Çünkü o delikanlılar biliyorlardı ki doğunun donuk pembeliğini taşıyan dudaklar başkasına nasip olmuştur. Ve menevişlerindeki manayı kimsenin okuyamadığı kahverengi gözler yalnız bir kişinin önünde kıvılcımlanacaktır. Bu kız aynı zamanda şehrin en iyi violonsel çalanıydı. Oturduğu iskemlede bir ayağını geri uzatıp dolgun göğsünü çalgısına dayadığı zaman öyle sesler çıkarırdı ki memleketin ihtiyar ve üstad musiki şinasları bile başlarını arkaya çevirerek gözlerini kurulamaya mecbur olurlardı. Genç kız nişanlısıyla beraber olmadığı zamanlar yalnız violonseliyle konuşurdu ve ona nişanlısından dinlemek istediği şeyleri söyletirdi. Lakin gafil genç bunu bilmiyor, onun çalgısını kendisi kadar çok sevmesini kıskanıyordu ve bir gün "Ey sevgilim," dedi. "Ey narin vücudunun, ipek saçlarının, donuk pembe dudaklarının değil, bütün ihtiras ve iptilalarının da bana ait olmasını istediğim sevgilim. Artık violonseli bırak. Yalnız beni dinle. Yalnız benim kalbimin tellerinde nameler bulmaya çalış." "Aşk ne kadar hodbindir," genç kız. "Madem ki sen istemiyorsun sevgilim," dedi. "Ben artık violonsel çalmayacağım. Namelerimi yalnız senin sözlerinde arayacağım." Gözlerinde sahibi için yaşadığı ormanı bırakan bir ceylanın garip mahzunluğu vardı. Sanat ilahi sanat aşka yenilmişti. "Ve aşk ne kadar kudretlidir. Lakin sevgilim," dedi genç kız ve bunu söylerken elleri delikanlının avuçlarındaydı. "Elbet bir gün ihtiyarlayacağız ve ölüm bizi alacak. Eğer o bana senden evvel gelirse bil ki tek istediğim gözlerim hayata kapanırken başucumda bir violonsel dinlemektir. Bunu bana vaat ediyor musun?" "Evet," diye cevap verdi. "Senden sonra yaşamak gibi bir ceza bana mukadderse, kahverengi gözlerinin üstüne yemin ederim ki başucunda en yüksek sanatkara, en güzel besteyi çaldıracağım." Bunun üzerine başlar geriye doğru uzandı. Söylediklerini tekit etmek isteyen dudaklar birleşti. Ve aşk ne kadar ateşlidir. "Heyhat, saadet dedikleri el, insanları okşamakta pek hassizdir. Yalnız gülümsemek ve sevişmek için yaratıldıklarını sanan bu gençler de o elin mukadder tokadını yemekte geç kalmadılar. Evlenmişler, birbirlerinin olmuşlardı. Bahtiyardılar. Bahtiyarlıklarını bulundukları yerde hapsetmek istemediler. Onu her tarafa gösterebilmek için bir gün şehrin rıhtımında duran gemilerden birine binerek seyahate çıktılar. Gezdikleri yerde her gördükleri şeyin kendilerini sevindirmek için yaratıldığını sanıyorlardı. Deniz onlara bir aşk masalı, ormanlar bir vefakarlık hikayesi anlatıyordu. Bilhassa Engin'i çok seviyorlardı. Bazı yerlerde erkeğin gözleri gibi lacivertleşen sular, bazı yerlerde her ikisinin kalpleri kadar berrak ve şeffaf oluyordu. Ve dalgaların kıvrımlarındaki köpükler sulara sürünerek uçan beyaz kuşlar gibiydi. Lakin bir gün ufuklar karardı, bir fırtına başladı. Öyle bir fırtına ki tasvirini ancak herkesin kendi muhayyilesi yapabilir. Geminin kaburgaları çatırdamaya başladığı zaman birbirlerine sarıldılar, gözlerini kapadılar. Ancak ertesi gün kendilerini sahilin kumlarına uzanmış bularak yabani otlarla tedaviye çalışan zencilerin arasında gözlerini açtılar. Ve uzak kayalarda parçalanan enkazdan başka canlı bir şey göremediler. Zencilerin sahilden epey içeride olan köylerinde birkaç ay oturup onların dillerini öğrenmeye başlayınca anladılar ki burası Afrika'nın en kimsesiz yerlerindendir ve 18 seneden beri hiçbir beyaz adam uğramamıştır. Ara sıra sahilde balık tutmaya giden kafileler tekrar söylediler ki o denize şimdiye kadar uzaktan geçen bir gemi bile gözlerine ilişmemiştir. Ve artık hissettiler ki fırtına kendilerini baygın olarak kıyıya attığı zaman vahşileri orada bulunduran tesadüfe minnettar olmaktan başka yapılacak şey yoktur. Erkek, "Madem ki beraberiz," dedi "ve birbirimizi seviyoruz, yaşayışımızın herhangi bir yerde olması bizim saadetimizi bozmamalı." Fakat kadın hastaydı. Günden güne eriyor, sararıyordu. Nasıl bazı ağaçlar yerleri değiştirildiği zaman usta bir bahçıvan elinde bile olsalar yaşayamazlar ya. Genç kadın da burada yaşayamayacaktı. Erkek bütün kudretiyle çalıştığı, vasıtasızlık içinde bütün çarelere başvurduğu halde bunun önüne geçemeyeceğini anlıyordu. Onu sert kokular dağıtan ağaçlar arasında, berrak sulu nehirlerin kenarında gezdiriyor. Geceleri yalnız Afrika'ya mahsus olan parlak ay ışığı altında onun mavim tırak damarlarıyla bir istiridye kabuğuna benzeyen kulaklarına, yaşamayı tatlı gösterecek şarkılar söylüyordu. Fakat hepsi neticesizdi ve kadının bir sene daha ömrü olmadığı muhakkaktı. O zaman bu kısa müddette kadına saadet verebilmek için çareler düşündü. Aklına violonsel geldi. Belki çalgısı olsaydı o bu kadar üzülmeyecekti. Ve bir gün maun ağacından haftalarca uğraşarak yaptığı violonselle geldi. "Sevgilim," dedi. "Hayatımız çok yalnız geçiyor. Baksana bir arkadaş daha getirdim. Seni bir zamanlar bunu çalmaktan men ettiğim için ne kadar bedbaht olduğumu bilsen." Sonra sıkılarak ilave etti. Hem bana da öğretmeni rica edeceğim. Genç kadının soluk yüzünde batan güneşte görülen bir kırmızılık belirdi. Titreyen dudaklarıyla, ben öleceğim dedi. Ve sen başucumda violonsel çalarak vaadimi yerine getireceksin. Öğrenmeye başladıktan pek az sonra ufak parçaları çalabiliyordu. Kadın hayvan derileri üzerine yazdığı notaları buna meşk ettiriyor. Bu da onları alarak yabani ormanda saatlerce çalıyordu. Öğrendiği parçayı akşam üzerleri Latif Üstad'ına tekrar ederken onun ağzından çıkacak bir takdir sayhası kendisine en büyük iç genişliğini verirdi. Kadın da ara sıra çalıyordu ve o zaman bu şekilsiz alet, bu at kıllarından yapılan yay başka bir dünyanın seslerini genç erkeğin kulaklarına, oradan ruhuna götürürdü. Bir gün kadın, "Bak, bu sonbahar şarkısıdır," dedi. Ve nameleri insanın içine görünmez mayeler halinde akan bir besteyi bitirdikten sonra, "İşte," dedi. "Ölürken senden bunu isteyeceğim." Erkek, "Ver," dedi. "Çalışayım." "Hayır, bunu son günümün yaklaştığını hissettiğim zaman vereceğim." Ve başka bir notayı uzattı. Bazen üzüntülerin uzattığı, bazen yalancı bir sevincin kısalttığı günler çok çabuk geçti. Ve kadın artık ayakta duramayacak kadar eridi. Gözlerinin esmerleşen kenarlarında, beyaz dudaklarında ölümün tayf halinde dolaştığını genç erkek görüyordu. Belki, evet, belki 2-3 günlük ömrü vardı. Fakat hala sonbahar şarkısını vermemişti. Birkaç defa üzerlerinde nota yazılı olan derileri karıştırırken eline geçen bu şarkıyı bir türlü öğretmiyordu. Ölümün bu kadar yakınında dolaştığından ihtimal ki haberi yoktu. Genç adam onun son istediğini yerine getirememekten korkuyordu. Ya kadın birdenbire ölüverirse? O zaman bu şarkıyı çalamayacaktı. Ve göğsünün üst tarafında pürüzlü bir cismin ağır ağır gezindiğini hissediyordu. Notayı istemek imkansızdı. Bu hastaya ömrünün sonuna geldiğini belli etmek olacaktı. Bir tek isteği, onun son günlerinin müsterih geçmesi olduğu halde bunu nasıl yapabilirdi? Nihayet bir gün gene başka bir besteyi uzatırken kadının başı kucağına sessizce düşüverdi. Bayılmıştı. Erkek etrafa koştu. Bir toprak çanaktan yüzüne sular serpti. O gözlerini açar açmaz kuru otlardan ibaret olan yastığının altından sonbahar şarkısını çekerek "Al," dedi. "Ve çabuk öğren. Korkuyorum ki vakit az kaldı." Erkek yabani ormana koştu, deriyi bir baobab ağacının gövdesine iliştirerek çalışmaya başladı. Saatler geçti, akşam oldu. Elinde violonsel ve nota ile kulübeye koşan erkek ağlıyordu. İçinde sönmez bir acı vardı. "Ya öldüyse," diyordu, "ya yetişemediyse." Kulübeden içeri girince yatakta gözlerini kapıya dikerek kendisini bekleyen genç kadının yüzünde bir gülümseme dolaştı. Elini uzattı. Elini uzattı ve erkek o eli yakalayıp sakallarından süzülen yaşlara sürerek öperken kadının gözleri tekrar kapandı. Kadın ölmüştü. Ve erkek bunu hissetti. O zaman deli gibi violonsele sarılarak çalmaya başladı. Sonbahar şarkısını ona duyurmak istiyordu. Dikkatle baktı. Kadının gözleri açılacak mı diye baktı. Hayır, açılmıyordu. Sevgilisinin son isteğini yerine getirememekten doğan bir yeisle yayına daha şiddetle bastı ve parmakları daha içten oynadı. Onun kulübenin civarından uzaklaşmadığını zannettiği ruhuna bu sesi yetiştirebilmek için hırsla çalıyordu. Gözleri yatakta gülümseyerek yatan ölüye dikilmişti. "İşitmiyor musun bak, ne kadar aşkla çalıyorum, ne kadar güzel çalıyorum, işitmiyor musun?" demek istiyordu. O zamana kadar bu kulübede çalınan violonsel vahşileri alakadar etmezdi. Fakat şimdi bu şarkı genç adamın kalbinden ıstırap ve hışkırık halinde violonselin tellerine dökülen bu beste onları da şaşırttı. Donuk hassasiyetlerine kadar işledi ve hepsi koşarak kulübenin etrafına toplandılar. Şimdi kapıda birbirinin üstüne çıkarak çalgıyı dinleyen zenciler siyah bir üzüm salkımını andırıyordu. Annelerinin yapraktan eteklerine sarılan küçük çocuklar bile susmuşlardı. Ve kulübenin önü ağlayan zencilerle. Evet, bu bir mucizeydi ve hepsi birden ağlıyorlardı. Bir arı kovanının ağzına benziyordu. Genç adam çalgısıyla beraber toprağın üstüne baygın yuvarlanıncaya kadar çaldı. İki gün sonra ayılınca vahşiler kendisini ormana, her zaman violonsel çaldığı bir ağacın altına götürdüler. Burada taze bir mezar vardı. İşte bu genç adam sağlığında dinletemediği parçayı karısının ruhuna duyurabilmek için bu mezarın başında senelerden beri violonselini çalar. 1928. Birdenbire sönen kandilin hikayesi. Hasta sinirlerim için tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve gürültüsüz yerlerde uzun bir akşam gezintisinden dönüyordum. Sıcak bir sonbahar gününün sonuydu. Gecenin yaklaştığını gören tabiat serin bir nefes almak için kımıldanıyordu. Biçilmiş tarlaların ortasında ıslak bir halat gibi parlayarak uzanan patikaya giderken karşı tepelerin birinde yüksek bir taş bina gözüme ilişti. Perdesiz pencerelerine vuran güneş ona kırmızı gözlü bir canavar şekli veriyordu ve yıkık duvarlı bir bahçenin ortasında harap bir kaleyi veya boş bırakılmış bir konağı andıran hazin bir ihtişamı vardı. Vaktin daha erken olduğunu düşünerek bu binayı yakından görmek isteğine kapıldım. Kurumuş tarlaların üzerinde yürüdükten, hafif bir sırtı tımandıktan sonra yarısına kadar açık duran paslı bir demir kapıyı seçtim, aralarından otlar fışkıran çakıl döşeli bir yoldan yürümeye başladım. İki tarafımda vahşileşmiş ağaçlar ve artık tümsek halini almış eski çiçek tarlaları vardı. Kuru bir havuzun kenarında devrilmiş mermer saksılar duruyordu. Ve onların arasında nasılsa kalmış olan beyaz bir kasım patı, buraları örten siyah perdenin üzerinde geçmişi görmek için bırakılmış bir delik gibiydi. Yanına yaklaştıkça insana sebepsiz bir ürkeklik veren binanın hiçbir mimariye uymayan acayip bir tarzı vardı. Çapı 12 metreyi geçmeyen bir silindir şeklinde epeyce yükseldikten sonra birbirine daralıyor ve böylece kule gibi bir parça daha uzanarak üzeri camekanlı bir kubbeyle bitiyordu. Alt tarafını kalın bir taş çember kuşak gibi sarmaktaydı ve bütün bina bu haliyle eski bir yağ kandilini andırıyordu. Tam kapının üstündeki odanın dışarıya doğru cumba şeklinde yaptığı bir çıkıntı da bu kandilin kulpuydu. Binanın niçin bu şekilde yapıldığını ve sonra hangi cehennem nefesinin buralarda estiğini kestirmek imkansızdı. Keskin bir bıçakla açılmış hissini veren ince uzun pencereler korkutucu bir karanlıktan başka hiçbir şeyi açığa vurmuyorlardı. Taş çemberin üzerinde oyulmuş birkaç ayak merdiveni çıkarak paslı çivili büyük kapıya geldim. Senelerden beri insan eli dokunmamış gibi duran, çürümeye yüz tutmuş tahtalara yaslandım. Yarı yerine kadar batan güneşin sararmış çayırlara, küçük bulut kümelerini bir yılan dili gibi kıvırarak uzattığı son kırmızı ışıkları uzun uzun seyrettim. Etrafımda hiçbir hareket yoktu. Kertenkeleler bile yosunlu taşların üzerinde akşamın alacakaranlığına bakarak yavaşça ilerliyorlardı. Yalnız ıslak tahtaların güneşte çıkardıkları sese benzeyen bazı çıtırtılar vakit vakit duyulmaktaydı. Gittikçe koyulaşan sessizliğin içinde derin bir kuyuya muntazam aralıklarla taşlar atılıyormuş gibi boğuk sesler işittim. Evvela istikametini kestiremediğim bu gürültünün biraz sonra evin içinden geldiğini anladım. Sesler aynı muntazam aralıklarla durmadan yaklaşmaktaydı. En sonra büsbütün açılarak taş merdivenlerden ağır ağır inen adımlar haline girdiler ve dayanmakta olduğum kapının arkasında durdular. Doğrulmuş korku, merak ve hayretten ibaret bir halite halinde kas katı kesilmiştim. Başımı arkaya çeviremiyordum. Fakat ufak bir gıcırtı bile yapmadığı halde kapının yavaşça açıldığını ve soğuk, buz gibi bir nefesin ensemi yalayarak dağıldığını hissettim. Şiddetle döndüm ve o zaman akşamın çabucak artan karanlığı arasında bu taş kulenin esrarlı adamıyla karşılaştım. Bu büyük bir baştan iskelet halinde bir vücudun üstüne konmuş, büyük ve kırmızı bir kafadan ibaretti. Bir cehennem nebatının liflerine benzeyen kıpkızıl saç ve sakallarının arasında beyaz fakat saçların renginde çillerle kaplı bir deri görünüyordu. Ve bunların hepsini çürümüş bir meyvenin donuk rengi bir toz tabakası halinde örtmekteydi. Ve sonra gözleri, kırmızı çilli kapaklar arasında bir granit yosununa benzeyen soluk yeşil gözleri vardı. Derin ve karanlık çukurların sonunda birer mahzen kapağını hatırlatan bu gözler hiç ama hiçbir şey ifade etmiyorlardı. Sırtında siyah, harap olmuş bir elbise, ayağında eskimiş rugan potinler vardı. İnsan onu bir cenaze dönüşünden sonra hiç soyunmayarak senelerce aynı halde kalmış sanabilirdi. Ve şimdi kuru vücuduna bol gelen bu siyah elbiseler ona bir korkulu kılığı veriyorlardı. Elini bana doğru uzattı. Ah, bu dünyada gördüğüm şeylerin belki en korkuncudur. Bu da aynı kırmızı çilli, çürük beyaz deriyle kaplıydı ve bir insanınkinden ziyade ince bir eldiven giydirilmiş bir iskeletin eline benziyordu. O kadar zayıf, o kadar hayattan uzaktı. Ve gecenin karanlığından pek fark edilmeyen siyah bir ceketin kolundan fırladığı için üzerime boşlukta asılıymış gibi geliyordu. Omuzuma bir gece kuşu gibi konduğu zaman korkuyla bağırdım ve silkindim. Ah, ne istiyorsunuz? Fakat bu el, bu kemik el oraya bir yengeç kıskacı gibi yapışmıştı. Ve o sükunetle eğildi. Göğsünden değil, yalnız ağzının içinden gelen hafif bir sesle bana sordu. Siz birdenbire sönen kandilin hikayesini biliyor musunuz? Hayır, dedim. Oo, hayır. Öyleyse geliniz. Dediğini yapmamak mümkün değildi. Parmaklarını omuzuma batırarak çekiyor ve acıtıyor, acıtıyordu. Ayaklarımızın altından kayan bir zemini geçtik, minarelerin esrarlı merdivenlerini andıran dar ve taş bir merdivene tırmanmaya başladık. Korkuyu şimdiye kadar içimde böyle madde halinde hissetmemiştim. Karanlık, bir gece kuşu kanadı gibi yüzüme sürünen, kokusu beynime kadar işleyen bir karanlık vardı. Etrafımızdaki duvarlardan biz yürüdükçe dökülen sıvaların gürültüsü, adımlarımızın boğuk sesine karışıyordu. Ve ben, bütün korkuma rağmen nerede ve nasıl biteceğini bilmediğim bu merdiveni kıvrıla kıvrıla çıkıyordum. Sanki onun parmaklarından benim omuzuma geçen bir irade beni yediyor, ayaklarımı daracık basamaklar üzerinde onu yetiştirmek için çabuk çabuk hareket ettiriyordu. Her kata yaklaştığımızda beni sürükleyen adamın evvela karışık saçlı başı belli oluyor, sonra hafif bir aydınlık yavaş yavaş bütün vücuduna yayılıyordu. Eyvah! Gece bu merdivenlerden çok aydınlıktı. Her katta yarısına kadar açılmış oda kapıları vardı. Bomboş odalara açılan kapılar ve dar pencerelerden nur halinde giren gece bu kapılardan bize kadar uzanıyordu. Ve pencerelerin dışında silüet halinde ağaçlar, karışık şekilli dağlar, hayat ve ışık dünyası vardı. Ben bu yarım aydınlığın verdiği cesaretle ona soruyordum. Nereye gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Eğiliyor, buz gibi nefesi yüzünde dolaşarak yavaşça tekrar ediyordu. Siz birdenbire sönen kandilin hikayesini okudunuz mu? Hayır. Pekala, yürüsenize. Parmaklar etlerimi büsbütün geçiyordu. Bir külçe halinde tekrar sürükleniyordum. Bu sefer de merdivende evvela başı kayboluyor, önümde siyah ve geniş pantolonun içinde kuru bir dal gibi duran ve basamakları çabuk çabuk atlayan iki ayak kalıyordu. Sonra gene o mayi halindeki karanlık, gene kopup düşen sıvaların haykırışı. Ayak seslerimiz ve hepsinin birden toprak altından gelen bir bağırış halinde yaptıkları korkunç oldu. Sonra ikinci ve üçüncü bir kat geliyor. Kapıları yarı açık boş odalar, bıçak yarası gibi ince uzun pencereleri ve artık tepelerindeki birkaç çaprağa fark edilen siyah ağaçları tekrar görüyordum. Her katta daha kuvvetsiz olarak dudaklarım kımıldardı. Nereye gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Fakat cevap hep aynıydı. Siz birdenbire sönen kandilin ne olduğunu biliyor musunuz? O halde yürüyünüz. Ve korkunç çıkış tekrar başlıyordu. Nihayet nerede olduğumu, ne kadar zamandır bu yükselişin sürdüğünü, hatta kendimi bile büsbütün unuttuğum bir zamanda birdenbire durduk. Önümdeki adam eliyle bir kapağı kaldırdı. Oradan girdik. Kapağı tekrar kapamak için omuzumu bıraktığı zaman derin bir rüyadan uyanıyormuş gibi oldum ve etrafıma baktım. Burası yuvarlak bir odaydı. Kulenin en tepesinde olduğumu, tavandaki camakanlığı küçük kubbeden anlıyordum. Oda ötekilerin büsbütün aksine olarak çok güzel döşenmişti. Karanlık duvar kenarlarında muhteşem koltukların gölgeleri belli oluyordu. Tam cemekanlı kubbenin altında, yani odanın ortasında yuvarlak bir masa üzerinde hareket etmeyen bir alevle hafif hafif yanan bir yağ kandili vardı. Aynen içinde bulunduğumuz binanın şeklinde bir kandil. Uzaktaki köşede içerisinde biri yatıyormuş gibi kabarık duran bir yatak vardı. Bana nazaran eğri olduğu için kimin yattığını göremiyordum. Dayanılmaz bir merakın dürtmesiyle yaklaştım ve orada yatanı gördüm. Ve boğazına şişler sokulan bir hayvan gibi acı bir çığlık kopardım. Orada bir iskelet yatıyordu. Kurumuş ve siyahlaşmış etleri yanak kemiklerine yapışmış ve sarı saçları çürük bir yastığa küme küme yığılmış bir kadın iskeleti. Bu anda kırılan bir camın şangırtısını andıran bir kahkaha kulaklarımın dibinde patladı. Siyah elbiseli adam, "Pek mi korktun?" diyordu. Niçin? Niçin korkuyorsun? Senden yani hayattan büsbütün ayrı bir şey diye mi? Fakat bu aptallıktır. Onun bizden farkı, bizim ondan farkımız nedir ki? Hiç. Bak, eğil de bak. Bu dişler yok mu? Bu muntazam dişler, onların arasından. Şimdi bizim konuştuğumuz şeylere benzemeyen ne tatlı sözler çıkardı bilsen. Düşünüyor musun ki bakmaya tiksindiğim bu dişleri görebilmek için onun tebessüm etmesi nasıl sabırsızlıkla beklenirdi? Tahmin edebilir misin ki boğazına dolanarak seni boğacakmış gibi korktuğum bu saçların güneş altında ne hayat dolu parlayışları vardı? Hem bu kadın benimdi. Şu ellerim, şu sana laf söyleyen ağzım nasıl benimse o da öyle benimdi. Fakat biliyor musun kollarımın arasından sıyrılıvermesi ne kolay oldu. Onunla aramızda hiçbir mesafe yoktur. Bizim onun haline geçivermemiz için bir sebep bile lazım değil. Ve bu iskelet bize o kadar yakındır ki ondan korkmak için ancak bir insan kadar kör ve düşüncesiz olmalıdır. Şimdi sesi pirinç bir havan gibi ötüyordu. Sanki bu adamın boğazında bir perde vardı ve bazen içinde gelen şiddetli sesler bunu kaldırarak kulakları çınlatıyor. Sonra şiddet azalınca perde tekrar düşerek sesler bir duvar arkasından söyleniyormuş gibi kısılıyordu. Verecek cevap bulamamaktan doğan bir ürkeklikle sordum. Sizi bu kadar sarsan fakat hakikate yaklaştıran bu ölümün sebebi neydi? Dedim. Nesi vardı? Hiç, diye cevap verdi. Hiçbir şey yoktu. Senin kadar hayata bağlı, bu taş bina kadar sağlam, eliyle camekan kubbeyi işaret etti ve şu yıldızlar kadar nurlu ve zarifti. Saadeti aramızda bir alev gibi hissediyor, bu alevden ısınıyor ve aydınlanıyorduk. Fakat sesini uzaktan geliyormuş gibi yavaşladı. Fakat biliyor musun, o kuvvet ki hiçbir şeyi eksik olmayan yağ kandillerinin alevini gelip alarak onları birdenbire karartır. Ne demek istediğini anlamayarak yüzüne baktım. Gel, dedi. Seninle birdenbire sönen kandilin hikayesini okuyalım. O zaman bu kadını hangi ölünün götürdüğünü anlayacaksın. Orta yerdeki masaya doğru yürüyerek orada kandilin önünde açık duran siyah kadife kaplı ince bir kitabı aldı. Bunu yanımızdaki kadının yüzlerce sene evvelki cetlerinden biri yazmış, dedi. Geniş bir kanepeyi masanın kenarına sürükledi, üzerine yan yana oturduk ve ben kurumuş yapraklar rengindeki sarı ve kalın sayfelerdeki eski fakat keskin bir el yazısını gözlerimi ara sıra uzaktaki iskeleti çevirerek ve yanımda başına vuran kırmızı ışıkla akşamı seyreden bir sphinx gibi duran adıma bakarak merak ve sonra hayretle okudum. Yüzlerce eser yazdım. Her eserime kalbimin veya dimağımın bir parçasını koyuyordum. Ve bunlar hakikate çok yakın şeylerdi. Fakat hiçbir yazımda bizzat hakikatin bulunduğunu biliyordum. Her güzel yazan gibiydim. Konuştuğum şeyler benden evvel yüzlerce defa tekrar edilen lafların değiştirilmiş şekliydi. Halbuki ben kulaklara bilmedikleri şeyleri söylemek, göz hudutlarının arkasına geçmek istiyordum. Ve bunun için çenemi avuçlarıma ve kollarıma dizlerime dayar, gözümü yere veya ufka çevirerek gördüklerimin daha ötesindeki şeyleri bilmek isterdim. Fakat toprağın alaycı bir susuşu, ufkun lakayt bir kaçışı vardı. Bana senin gözlerin diyorlardı. Açık bıraktığımız şeyleri görmek için bile çok küçük ve zayıftırlar. Sakladığımız hakikatleri nasıl bir cesaretle anlatmak istiyorsun? Fakat ben arıyor, mütemadiyen arıyordum. Yine bir gün odamda masamın başında çenemi defterlerime dayamıştım. Beyaz kağıdın üzerine yayılan sakallarımın kıvırcıklarına bakıyordum. İstiyordum ki bu beyaz sellerin her biri ince bir kalem olup bu yaprakları bütün bilmediğim şeylerle doldursunlar ve ben onları hiç durmadan okuyayım. Fakat birdenbire kağıtlar ve sakallarım görünmez oldu. Odam ansızın kararı vermişti. Başımı kaldırınca önümde senelerden beri aynı intizamla yanan kandilimin sönmüş olduğunu gördüm. Hiçbir rüzgar veya hareket olmadığına göre yağının bitmiş olması lazımdı. Lakin elime alıp bakınca yağının dolu, fitilinin kusursuz olduğunu gördüm. Haznesinde bir delik, boğazında bir sakatlık yoktu. Benim farkına varamadığım bir rüzgara hamlederek tekrar yakmak istedim. Fakat hayret, yanmıyordu. Yaklaştırdığım ateşler yalnız fitili kızartıyor ve oradan hoş olmayan kokular çıkarıyordu. Alev, senelerden beri devam eden kırmızımtırak alev artık yoktu. Hangi sebebin bu ihtiyar şamdanı kararttığını düşünürken kaybolan alev'e benzeyen bir ışığın kafamın içinde parlamaya başladığını hissettim. Ve karşımdaki kandilin arkasında ona benzeyen sayısı bellisiz kandiller sıralandığını gördüm. Kimisi benimki gibi sönmüştü ve kimisi hala kırmızı ve değişmez bir alevle parlıyordu. Fakat ara sıra bunlardan biri hiçbir rüzgar, hiçbir üfleyen olmadığı halde yavaşça kararı veriyordu. Ve bu sönük kandillerin bir daha aydınlanması da mümkün değildi. Silkindim. Bunu kendime bir ihtar telakki ettim. Artık bulmak istediğim hakikati burada arayacaktım. Yağları çok, fitilleri kusursuz ve her şeyleri tamam olan kandillerin sebepsiz yere niçin söndüklerini ve kaybolan alevlerin nereye çekilip gittiklerini bulmalıydım. Bunun için aynen kandilimin şeklinde bir bina yaptırarak oraya yerleştim. Etrafımda dolaştığını hissettiğim büyük hakikate burada kavuşacağımı biliyordum. Şimdi en yakınlarımı bile sokmadığım bu odada gözlerimi tepedeki camlardan geçirerek yukarılara bakıyor. Orada birdenbire sönen kandillerin alevlerini arıyorum. Kitabın intizamsız aralıklarla yazılan diğer kısımları, bir kazana hapsedilen buhar gibi kenarlarını sıkıştıran bir kafanın görünmeyen, işitilmeyen ve dokunulmayan bir hayaleti takip ediyormuş gibi etrafına nasıl hamleler yaptığını gösteriyordu. Bataklık kenarlarındaki çürük sazların rutubetli ve ekşi kokusunu dağıtan kalın yapraklar, parmaklarının altından bahtiyar bir günün saatleri gibi çabucak geçiyorlardı. Ve sebepsiz yere sönen yağ kandillerinin hazin hikayelerini bir İbrani peygamberi gibi içim sarsılarak okuyordum.